أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ellezî halakassemâvâti vel ard. Ve ce'alezzulumâti ven nûr. Ümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. En'am suresi böyle başlıyor. Allah'ın, Rabbul âlemin olan Allah'ın, Rahman ve Rahim olan Allah'ın, Maliki yevmiddin olan Allah'ın, Kur'an-ı Kerim bize kendisini nasıl tanıttıysa işte o Allah'ın, Peygamber Efendimiz bize kendisini nasıl öğrettiyse işte o Allah'ın, bizi anlatan, kendisini anlatan, kulluğumuzu öğreten kitabının 6. suresi, En'am suresi. Onun huzurundayız. Sure, şeref ve yücelik, yükseklik demektir. En'am suresi denilince bizi şerefe, yüksekliğe, yüceliğe kavuşturacak, işte öyle bir şeref mevkii anlaşılacaktır. Bunun ayetleri, alamet ve işaretleri 165 tane. Onlara baka baka, onları duya duya, onları duyumsaya duyumsaya, içimize sindire sindire, biz Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine ulaşır. Böylece sureyi yaşar, surede yaşar, sureyle birlikte şerefe ereriz. Bu sureden önce Maide, bir öncesiyle Nisa, daha önce Ali İmran ve Bakara olduğunu biliyorsunuz. Yani Kur'an sadece En'am suresi olmadığına, En'am'da da Kur'an bitmediğine, arkasından Araf, Enfal, Tevbe gibi sureler devam ettiğine göre, Kur'an'ın anlamının birbiriyle bağlantılı olduğu gerçeğini göz önünden ayırmayacak, En'am suresine işte öyle bir başlangıç düşüneceğiz. Yani Allah'ın bize gönderdiği mesaj En'am'la başlayıp bitmiyor. Hatta Fatiha, Bakara'yla başlayan bu gerçeklik, Ali İmran, Nisa, Maide'den En'am'a geçtiğine göre, biz hiç olmazsa bari Maide'nin son ayetlerinden sözü En'am'a nakletmek isteriz. Böylece aslında birbiriyle bütün bir program olarak birlikteliklerini, birbirlerine desteklerini, yardımlarını apaçık gösteren bu surelerin hep beraber öğrenilmesi gerektiğini bir kere daha vurgulamış oluruz. Yani Kur'an'dan herhangi bir ayet ya da Kur'an'dan herhangi bir sure ya da birkaç sure bana yeter, başkalarına ihtiyacım yok demeye kimsenin hakkı yoktur gerçeğini bir de böyle anlatalım istedik. Maide suresi 120 ayet, son 5-10 ayetini yeniden hatırlayalım ve söz Maide'den En'am'a geçsin inşallah. Maide suresi Medine'de gelen surelerden biri. Hatta belki de en son gelen ayetlerden birisi bu surenin içinde yer alıyor. Dininizi kemale erdirdim, mükemmel hale getirdim. Nimetlerimi tas tamam size böylece iletmiş oldum diyen Allah'ın bu son mesajlarını içeren Maide suresi, son bölümde Maide'den söz eden ayetlerle karşımızda. Maide sofra demektir. Bu sofra özel bir sofra. Sabah kahvaltı sofrası değil. Ya da kuzu yiyecektiniz veya peynir ekmekle karın doyuracaktınız sofrası değil. Bu Allah'tan özel gönderilen bir sofra. Özel bir gayret, farklı bir hareket gerektirmeden sadece Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla insanlara ulaşması istenen bir sofra. Hazreti İsa Efendimiz, onun yanında havariler, onlar Hazreti İsa'dan Allah'a yalvarıp yakararak bir sofra göndermesini dilerler. Hazreti İsa istesin ki Allah'tan, Allah bir sofra göndersin onlara. Bu özel bir sofra olsun kendileri için. Yani havariler, Hz. İsa'nın en yakınları, Hayatında ona inanan o az sayıda insanlar, Hazreti İsa'ya Allah'a söyle de, Rabbimize yalvar yakar da, bize bir gökten sofra indirse, biz onunla beraber olsak, onu yese gitsek ya da onunla beraberliğimizden dolayı hem şehadetimiz, hem şahitliğimiz, hem bilgimiz, hem bilincimiz, hem sadakatimiz, hem tasdikimiz gerçekleşse diyorlar. Böylece ondan yiyelim içelim ama kalplerimizde itminan bulsun iddiasındalar. İşte böyle bir konuyla son bölümdeyiz. Maide Suresi ayet 112. İdgâlel havariyyûn. Dediler ki havariler, ya İsa ibn Meryem, ey Meryem oğlu İsa, Hazreti İsa'ya sesleniyorlar, peygamberlerine, yani bizim alışa geldiğimiz bir hitap tarzıyla o dönem için düşünürsek, ya Resulallah diyorlar, ey Allah'ın elçisi, hel yastati'u rabbuk, yani Rabbin gönderir mi acaba, en yünezzile aleyna maideten minessema, bize gökten bir sofra indirse, yapar mı ki Allah bu işi? Yapabilir mi? Gücü yeter mi? İmkan dahilinde mi? Kudreti var mı bu işe şeklinde bir soru olduğunu zannetmiyoruz. Çünkü bunlar Hazreti İsa'ya inanan Müslümanlar, dönemin Müslümanları ve de devam eden bölümle karşımıza çıkan gerçek onların imanlarının devam ettiğini anlatıyor. Ama soruları ne? Bir sofra inebilir mi ki? Böyle bir şey istesek, bizim böyle bir isteğimiz var, acaba uygun görülür mü ki, mümkün olur mu ki, müsait mi ki, acaba biz böyle bir şey istesek ne ola ki şeklinde bir talepleri var. Hazreti İsa'ya bunu iletiyorlar. Gökten bir sofra inecek. Ne olacak ki o sofranın üzerinde? Tersini düşünün, ne olmayacak ki? Yani Allah bir sofra gönderirse neler olmaz ki? Peki acaba Allah Hazreti Adem'den aleyhissalatü vesselama kadar bütün peygamberlere aslında onlara inananlar kullansın diye sofralar indirmemiş mi? Yani kalbimizin ve kafamızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, sosyal, ekonomik, siyasal, bireysel ve toplumsal planda, fert ve aile planında, hukuk ve eğitim anlayışında bütün insanların bütün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir vahiy sofrası bütün peygamberlere bunu göndermemiş mi zaten Allah? Ama bunlar bunun bir de madde planında olanına talipler. Hazreti İsa da der ki, قَالَتَّقُوا in كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Nedir sizin dediğiniz? Allah'a karşı gelmekten sakının, korkun, dikkat edin. Takvalı davranın, ne dediğinizin bilincinde olun. Allah'a kulluk bilinciyle dikkat edin. Eğer müminseniz siz bunu dememeniz gerektiğine inanmalıydınız. Neden istediğiniz hayrola, yoksa Allah'ın gücünden mi ya da imanınızın karışıklığından mı kaynaklanıyor? Nedir bu tereddüdünüz, nereden kaynaklanıyor bu isteğiniz? Dercesine İsa aleyhisselam onlara cevap veriyor. Onlarsa, havarilerse, galu şöyle cevap veriyorlar. Nuridu en ne'kule minha. Ondan yiyelim istedik. Değilse Allah'tan şüphemiz yok haşa. İmanımızı sorgulamamız gerekmeyecek kadar mümin olduğumuzu kabul ediyoruz. Ama istedik ki ondan yiyelim. Allah'ın lütfundan müstani olmadığımızı gösteriyoruz. Biz Allah'ın özel bir ikramına talip olduk. Yani acaba nazlansak bize böyle özel bir lütuf olarak sofra inse dedik. Böylece ve tatmeinne kulubuna kalplerimiz yatışsa, itminan bulsa, sükunete erse, kalbimiz o kadar engin, o kadar durgun, o kadar sakin bir hale gelse ki bizim sanki sadece kalbimiz değil bütün benliğimiz iman dolsa, çünkü kalbin itminanı imanı gerektirecek, gerçekleştirecektir. Dahası ve na'leme en kad sadaktena, ayrıca biz böylece senin tasdik ettiğine, senin sadakatle bağlı olduğuna, senin bizi de kabul ettiğine, bizim sana sadakatle sadıkane bağlılığımıza işaret olması manasına bu işin ortaya çıkmasını istesek, bunun için istiyoruz. Veya başka türlü ifade edelim, öyle bir bilince ersek ki sen meğer doğru söylemişsin bize. Yani senin bize doğru söylediğini daha bir bilinç olarak kabul etsek, fark etsek, özümsesek, elbette inanıyoruz. inancımızı tekrar edelim ama bu inancımızı bir de görmek istesek, görerek tasdikimizi artırsak, senin doğru söylediğini daha bir bilerek, bilinçli olarak ortaya koysak, dahası ve nekûne aleyha mine şahidin, bu işin şahitleri, bu işe şehitler olsak, buna can verme pahasına imanımızı gündemde tutsak, eşhedümüzü, neşhedümüzü, şehadetimizi yenilesek, yeniden bir daha şahit, yeniden bir daha şehit olsak, işte bundan dolayı dediler. Siz de istediniz mi? Ya da ben acaba istedim mi ki diye düşünüyorum. Ben acaba peygamberimle beraber olsam, peygamberimin dizinin dibinde otursam, onunla beraber yaşasam, ona inananlardan biri, onunla beraber iman edenlerden biri olsam, gün olsa, dek gelse, zaman bulsam, imkan bulsam, fırsat bulsam ve değerlendirmek için desem ki, ya Resulallah, ben senden bir ricada bulunsam, acaba Rabbıma, Rabbına yalvarsan, yakarsan da, bana gökten bir sofra indirse. Yani bunu diyebilir miyim ki? Elbette diyebileceğimi zannediyorum. Yani öyle bir şey olsa hayır mı diyeceğim? Yok yok ya Rabbi, aman istemem. Benim buna ihtiyacım falan yok demem elbette. Ama galiba bunu bütün insanlar isteyecekse ki istemeliler, bütün müminler isteme makamında olacaklarsa ki olsunlar, ama zaten gökten bize rızık inmiyor mu dersiniz? Kur'an bize bunu anlatmıyor mu? İşte gökte sizin rızkınız var diyen Allah değil mi? Yani Allah için bu sözleri dinlemenizden önce, yani en son oturduğunuz sofrada, sofranızdakileri kim koymuştu o sofranıza? Siz getirdiniz öyle mi? Allah'ın müdahalesi yok mu dersiniz? Elbette haşa ve kella, Allah hizmetçimiz değil. Yani aşçımız değil, lokantacımız değil veya bizim işimizi gören, bizim işte derdimizi, sıkıntımızı çeken, yemeğimizi hazırlayan, soframızı kuran biri değil elbette. Ama yani söyleyin, soframızdaki o nimetler kimden geldi? Gökten bize bir nimet olarak, Allah'ın lütfu ihsanı olarak inmedi mi o yiyecekler? Öyleyse gelin biz bunun arkasındaki Allah'ın bize her zaman soframızdaki yiyeceklerle bizi imtihan için Rabbimiz ve ilahımız olarak bizim imtihan salonunda bulunduğumuzu hatırlattığını düşünelim. Yani havariler istemişler özel bir yaşantı olarak. Hazreti İsa gibi diğer peygamberlere göre kendince çok farklı bir hayatın insanı olan Hazreti İsa'ya, inanan bir avuç insan, 12 kişi kadar insan, onunla beraberliğinin nazı, Hazreti İsa'ya ve dolayısıyla Allah'a nazlanmanın ürünü olarak demişler ki, bize gökten bir sofra iniverse. Ama bu onların bir imtihanı olacak tabii. Böyle istemeleri onlara tabii lütuf olarak, ihsan olarak olsa da, ama henüz dünyada olduklarından dolayı yine imtihan olacaklar. Ve Allah diyor ki, Kâle İsa ibn-i Meryem, yani Hazreti İsa Allah'ın elçisi olarak diyor ki onlara, Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessema tekûnu lena aiden li evvelina ve ahirina ve ayeten mink verzukna ve ente hayrul razikin. Allah'ım, ey Rabbimiz, ey hayatımızı senin uğrunda, senin direktiflerinle, senin güdümünde, senin isteklerinle düzenlemek zorunda olduğumuz ilahımız, Rabbimiz, Allah'ımız, enzil aleyna maideten minessema, gökten bize bir sofra indiriver. Biz senden bir sofra istiyoruz, yiyecekler istiyoruz, rızıklar istiyoruz, bizi rızıklandır. Tekûnü lena aiden li evvelina ve ahirina. Bu öyle bir sofra olsun ki, bizim lehimize bir bayram olsun, hem evvelimiz adına hem ahirimiz adına bir bayram olsun, biz böylece bir bayram gerçekleştirelim. Senin lütfun, senin ihsanın, senin özel rızıklandırman neticesi biz senin sofranda oturalım. Ve ayeten mink, senden bir ayet, senden bir alamet, senden bir nişane, senden bir işaret olsun ya Rabbi, böyle bir sofra istiyoruz. Verzukna ve ente hayrul razikin. Hadi sen bize rızıklar lütfet. Sen rızık verenlerin, bu iddiada olanların, hadi diyelim ki onların eliyle, onların vasıtasıyla bize rızıklar ulaşıyor. İşte o rızık ulaştıranların elbette sen en hayırlısın. Zaten onlar kendilerinden bir şey veremezler. Senin onlara verdiğin imkanlarla onlar bize bir şey vererek kendilerini razzak zannettiriyorlar. İsa aleyhisselam havarilerin teklifine karşı Rabbine böyle yalvardı. Demek ki istenecek bir şeydi. İstedi. Yasak değildi, istedi. Ama Allah şöyle cevap verdi isteğine. İnni münezziluha aleykum. Evet, o istediğinizi ben size indiririm. Bir sofra istediniz, ben sizin huzurunuza, sizin yanınıza, sizin üzerinize, sizinle bütünleşecek biçimde, sizin önünüze öyle bir sofra indireceğim. Evet, indiririm. Ama iyi bilin ki bu sofranın inmesi akabinde فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ Kim ki benim verdiğim nimetleri bana kullukta kullanmak yerine yok sayarsa, beni yok sayar, benim rububiyet ve uluhiyetimi yok sayar, benim gönderdiğim nimetleri Allah'a kullukta kullanmayı yok sayar, örtbas eder, kamufle eder, gündemden kaldırır, o nimetler Allah'a kulluk için gönderilmişti gerçeğini unutturmaya çalışır, göz ardı ederse, sizden kim böyle yaparsa ben gönderdikten sonra, فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا Ona öyle azap ederim ki, لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Yeryüzünde, gökyüzünde, bütün evrende onun gibisi olmaz. Korkunç bir azap, müthiş bir azap onu bekliyor. Allah nimetleri verir, o iyisini bilir verir. Dahasını istiyorum ya Rabbi mi diyorsunuz? O zaman imtihana hazır olun. Ama kaybederseniz azap da çetin. Yani nimet büyüdükçe onu es geçmenin, ona iltifat etmemenin, ona gereği gibi özen göstermemenin, değer vermemenin cezası da işte o kadar büyük olacaktır. Hazır mısınız dercesine Allah bir özel uyarıda bulunur. Madem ki istediniz, tamam size göndereyim ama eğer ben size bu nimeti gönderdikten sonra siz hala küfranı nimette bulunmaya, gönderdiğim nimetle kulluk yapacak yerde isyan etmeye, aldırışsız kendi kafanıza göre programınızı yaşamaya veya böyle bir nimete layık görüldüğünüz gerçeğini kamufle etmeye, yok saymaya, gündemden kaldırmaya çalışırsanız, korkunç bir azap sizi bekliyor ki evrende hiç kimse öyle azap edilmemiş. Bir azap sözü, korkunç bir azapla tehdit sözü biraz bizi düşündürüyor. Şöyle bakın çevrenize. Size verilen nimetler akrabalarınıza kimseye verilmedi gibi değil mi bazen? Peki ne yapıyorsunuz karşılığında? Komşularınız da öyle, sizin nimetlerinizden yoksun. Hala öyle devam ediyorlar. Peki siz o nimetlerle ne yapıyorsunuz? Yıllardır mesai arkadaşlarınızda siz gibisini göremediniz. Ayrıca mesela evlendiniz, sizin evliliğiniz gibisi yok. Allah'ın büyük lütfu gerçekten bunu söylüyor ama bununla daha iyi kul olacakken gerçekleştirmiyor musunuz yoksa? Başka bir nimeti hatırlayın. Mesela Allah size ağız vermiş, konuşma kabiliyeti vermiş. Bakın çevrenize, sizinki gibi pek yok. Hazır cevap, var sizde. Düzgün ifade, evet. Ya da mantıklı bir düşünce, bunu karşıdakine güzel anlatabilme, Allah hepsini vermiş. Peki bunları nerede kullanıyorsunuz? Demeyin, para kazanmada kullandım yıllardır. İşte bazen de çocuğumla, bazen de hanımımla oynaşıp, şöyle gönüllerini hoş etmede kullanıverdim demeyin. Yeter mi dersiniz? Bu nimetleri sizden alıversin mi Allah? Alıvermesinden öte karşılığında öyle bir azap versin mi ki evrende kimseye verilmemiş bir azap? Ne dersiniz? Sizin gözünüz daha mı sağlam binlerce insana göre? Kulağınız daha mı sağlam yüz binlerce insana göre? Yani Allah size gökten nice nimetler mi indirmiş? Bunu siz istemeden indirdi diye siz onun kadro kıymetini bilmek durumunda değil misiniz? Peki o zaman istemiyor musunuz? Alsın mı Allah, razı değil misiniz? Oysa siz Allah'ın verdiği nice nimetleri Allah'a kulluk yerine nice boş yerlere kullanmaya mı yetkiliydiniz yoksa? Öyleyse tekrar dönün olaya. Bu dersin bitiminde, hatta isterseniz şimdi gidin kendi dünyanıza çekilin. Beni dinlemek zorunda değilsiniz elbette. Ama Kur'an'ın huzuruna çekilin. İsa Aleyhisselam'la yeniden bir kere daha, ama bir kere olmazsa bir kere, anlamamışsanız bir kere daha ciddi konuşun. Ne demişti, ne diyordu, Allah ona ne söylemişti? Yeniden dinleyin, kulak verin, kulak kesilin. Acaba ne diyordu Allah? Evet vereyim istediğinizi. Yani mevcut bütün verdiğim nimetler yetmedi de, bugüne kadar verdiğim bütün imkanlar yetmedi de, siz onlardan daha özel, daha farklı, daha ayrı, onlara bedel, onlardan daha değişik, apayrı, çok güzel yeni bir rızık peşinde, ayrı bir sofra peşindeyseniz, tamam vereyim ama ben kime ki ne zaman özel nimet vermişsem, onu özel imtihan ediyorum demektir. Değil mi ya, peygamberler en özel nimet sahibi insanlar? Ama onlar da en özel imtihan olanlardır. Peki dayanabilecek miyiz? Ya da alınsın diyebilecek miyiz? Peki insanlar eşya olarak, çevre olarak, dostluk olarak, geçim olarak, dirlik olarak, rahat olarak, huzur olarak nice nice güzel nimetler peşinde koşuyorlar. Aman olmaz, dahası olmaz, biraz daha olsun diye yetmez iddiasıyla nice nimetler istiyorlar Allah'tan. 50 milyar yetmez, 100 milyar yetmez diye. Milyarlarca milyar dolarlar peşinde, ancak benim hayatım öylece rahat ve huzura kavuşabiliriz, İşte öyle idare edebilirim diyen insanlar yeniden düşünsünler. Allah onları verir vermeye de, ama bu verilenler acaba Allah'a kullukta kullanılmazsa, korkunç bir azabın müjdecisi ise ne yapacağız o zaman? Mesela arabanız yoktu yıllardır. Yattınız, kalktınız, her namazdan sonra sabah akşam gündüz gece yağmur yağarken, rüzgar eserken Allah'tan habire, evire, çevire, dönüp dolaşıp araba istediniz. İsteyin. Sonuç verir Allah. Tamam arabanız oldu bak yıllar sonra, 17 yıl beklediniz, 25 yıl beklediniz ve arabanız oldu. Peki arabasız halinize göre daha kul olmaya başladınız mı? Yani araba sizin kulluğunuza katkıda bulundu mu pozitif açıdan? O zaman güzel, değilse azabı hak edeceğinizi bu ayet hatırlatıyor gibi geliyor bana. Evlensem dediniz, yaş 18'di. 2 yıl türküsünü çağırdınız, 3 yıl uğraştınız, 5 yıl aday aradınız. 28 yaşınıza geldiniz ve evlendiniz. Evet, peki Allah böyle bir nimet verdi size. Siz kendi kendinize yapabilseydiniz 18'inde yapacaktınız. 10 yıldır uğraştıktan sonra yine sizin gayretiniz değil ama Allah'ın takdiriyle evlendiniz, yani eşlendiniz. Evet, peki böyle oluşunuz sizin kulluğunuza neden oldu mu? Daha iyi kul olmak konusunda kullandınız mı bu nimeti? Ve daha nice nice örnekler. Allah, peygamberleri vasıtasıyla insanlara böyle sofralar indirir. İndirmeye indirecektir elbette. Kafaya yönelik, kalbe yönelik, mideye yönelik sofralardır Allah'ın indirdiği. Ama onun kadru kıymetini bilmek gerekecektir. Değilse o nimetlerin, o sofraların, o imkanların Allah'a kullukta kullanılma endişesi kaybedilirse, 116. ayetten itibaren anlatılanlar galiba bu konuda ciddi bir uyarı. Ve iz kâle Allah ya İsa ibn Meryem. Dedi ki Allah, ey Meryem'in oğlu İsa, e ente kulte linnas ittehidûni ve ummiye ilâheyni min dûnillah. Söyle, yani sen insanlara dedin mi, beni ve anamı, ikimizi birlikte, Allah'ı bırakın ya da onunla birlikte ama ondan beri kabul ediyoruz, biz Allah gibi değiliz, ama Allah'ın berisinde bizi de ilah kabul edin. Ben ve anam biz de ilah olalım, bizi böyle ilah edinin dedin mi sen insanlara? Allahu Ekber. Peygamber'e soruluyor ama Allah soruyor. Bir hikmeti var elbette. Boşa sormaz Allah tabii. Hem ki peygamberiyle haşa dalga geçecek değil ki. Elbette ciddi bir problem var ortada ki Allah bakın böyle bir soru soruyor. Mümkün mü? Hazreti Adem'den aleyhissalatü vesselama Kur'an'da adı geçen ya ki geçmeyen bütün peygamberler böyle söylerler mi? Allah ilahtır da bizi de ilah kabul edin, anamızı babamızı da oğlumuzu kızımızı da ilah kabul edin derler mi? Bu kesinlikle hayır. Buna böylece iman ediyoruz ama Allah böyle sorduğuna göre Hazreti İsa'ya bu işte bir iş var diyelim. Kulak verelim bakalım İsa Aleyhisselam ne diyecek. Kal, Sübhanek, Sübhanallah, ne mümkün ya Rabbi. Ma yekunu li en egule ma leyse li bi hak. Benim böyle söylemem ne mümkün ya Rabbi. Ben hak olmayan şeyi, yani hakkım olmayan şeyi, hakikat olmayan şeyi, hakla hakikatle ilgisi olmayan şeyi benim söylemem ne mümkün ya Rabbi. İn küntü kultuhu fakat alimte. Eğer diyelim ki ben onu söyledim, zaten sen onu biliyorsun. Çünkü ta'lemu ma fi nefsi ve la alemu ma fi nefsik inneke ente allamul guyub. Yani işin gerçeği şu, sen bende olanı bilirsin, ben sende olanı zaten nereden bileyim, sen ki ayrıca kayıpları da bilirsin, bilinmezleri bilirsin, bize göre bilinmezler sana göre bilgi dahilindedir. Sen her şeyi bilirsin, ben böyle bir şey demişsem sen elbette bilirsin, sen de şahitsin ki dercesine ben böyle bir şey demedim ya Rabbi. Peki böyle bir şey demedi de İsa Aleyhisselam ne dedi acaba? 117. ayete geliyoruz. Ma kultu lahum, ben onlara illa ma emarteni bih. Sen ne emrettin ben ancak onları anlattım. Sen ne istedin, iş olarak neyi ortaya koydun, benim ne dememi emrettin, ben ancak onları söyledim, başka hiçbir şey söylemedim ki o da eni'budullah Rabbi ve Rabbakum. Sizin de benim de Rabbim olan Allah'a kul olun, kul köle olun sözünden başka bu mesajın dışında ben onlara tevhidi zedeleyici, yıpratıcı, darmadağın edici, allak bullak edici hiçbir şey söylemedim. Ne kendimi, ne anamı, ne senden başka herhangi bir varlığı, ne ilah edinin dedim, ne benzer söz söyledim ya Rabbi. Bütün peygamberlerin mesajı bu. Ya Rabbi gökten bize sofra indirsen diyen İsa Aleyhisselam'ın mesajı da buydu. Ancak böyle demişti. Evet, sofra indirmişti, indirecekti Allah, indiriyordu. Peygamberlerine hep sofra göndermişti zaten her çeşidiyle. Hakkın ve hakikatin sofrası gönderilmişti. Ve peygamberler ancak Rabbimiz ve Rabbiniz olan Allah'a kul köle olun demekten başka bir şey dememişlerdi. İşte İsa Aleyhisselam da aynısını söylemişti. Başka bir şey de demezdi zaten. Belki de tüm Kur'an'da, yani bir genellemeye cesaret edebilsem, belki de Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de ve gönderilen tüm 100 sayfa diğer kitaplarda anlatılan gerçek bu sadece. Allah Rabbimiz ve ilahımız sadece, peygamberler bunu anlatmaya gelirler. Bırakın başkalarını, kendilerini bile, ana babalarını bile, oğul kızlarını bile Allah'a ortaklı düşünmemize izin vermezler. Vermediler de nitekim. Bütün Kur'an bunu anlatacak ama özellikle işte bu gerçeğin arkasında yer alan sure, yani bu sureden sonraki sure Enam suresi işte bunları anlatacak. Tek bir Allah'a kulluğu, onu ilah ve Rab olarak tek bir bilmeyi anlatan bir surenin sanki ön hazırlıklarını yaşıyoruz İsa Aleyhisselam dilinde. Devam ediyor sözüne İsa Aleyhisselam. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Ben onlarla birlikteyken, ben onların arasındayken, ben onlarla beraber yaşarken sadece buna şahit oldum. Benden bundan başka bir şey duymadılar, dinlemediler. Ben başka bir şey söylemedim, söyleyemezdim zaten. Ama felemma teveffeyteni kunte enter rakib aleyhim. Sen beni onların arasından alınca, onların arasındaki görevim, zamanım, ömrüm bitince, benden sonra onları görüp gözeten, onların ne yapıp ettiklerini, bu işe nasıl geldiklerini bilen sensin ya Rabbi. Çünkü sen ve ente ala külli şeyin şehid. Her şeye şahitsin. Her şeyi görüp bilensin. Her şeyden haberdar olansın. Dolayısıyla senin dediklerinden başka, senin söylediklerinden başka, senin haber verdiklerinden başka ben de doğru bir şey bilmiyorum. Eğer öyle diyorlarsa bunlar kendileri öyle diyorlar. Ben demedim onlara ya Rabbi diyor sanki. Evet, ben aralarındayken Bundan başkasına şahit olmadım. Ama benim onların arasındaki görevim bitince onları görüp gözeten sendin. Sen haberdarsın. Yani ben bilmiyorum işin kaynağını ya Rabbi diyor. Buraya kadar belki bir mazeret, belki durumunu beyan. Ama ya bundan sonrasına ne dersiniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz. Bakın hadis kitaplarında aslını siz de okuyun. Okumaktan öte hayatımızı böylece düzenleyelim diye dua kastıyla tekrar ettim. Dua edelim. Biz de o peygamber gibi yaşamaya, onun duyduklarını duymaya, onun gibi inanmaya, onunla yarın cennette beraber olmaya gayret edelim. Gece namazına kalkmış peygamberimiz. Kalkardı zaten. Rabbıyla beraber olmaya niyetli. O Rabbinden ayrı olmaya tahammülü yok ki. Hep onunla beraber olma bilincinde ama uyku uzun süre bozmasın diye sanki gece de kalkıyor onunla beraber olmaya. İlk işi misvak, tamam. Sonra abdest alıyor, evet. Ama namaz kılıyor uzun uzadıya. Hatta bir rivayetten öğreniyoruz. Bakara suresi okuyor. Sonra Nisa'ya geçiyor. Sonra Ali İmran'ı bitiriyor. Uzun uzadıya Rabbi ile beraber onunla konuşa konuşa gece namaz kılıyor. İşte öyle namazlarının birinde bu ayete geliyor. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ diyor, ağlıyor. Ağlıyor, söylüyor. Söylüyor, ağlıyor, okuyor, ağlıyor, ağlıyor, okuyor ve hem ağlıyor, hem aynı ayeti tekrar ede ede ağlıyor, sonra rükû ve secdelerle namazını bitiriyor. Bu kadar peygamberi ağlatan ne ki? Biz de okusak. Peki ya ağlamıyorsak, anlamadığımızdan mı? Bence öyle. Peki anladığımız halde ağlamıyorsak, onu sen düşün. Bana da yardımcı ol. Yani eğer bu ayetleri anlamıyorsak, o zaman ağlamamız gerekmeyecek belki de. Hatta o anda okurken başka başka şeyler hatırlarsak güleriz bile. Torununuzun yaptığı bir muziplik ya da hanımınızın, kocanızın yaptığı bir güzel hareket bu arada aklınıza gelirse gülersiniz bile belki bu ayette anlamadan okursanız. Devrin birinde, hapishanede bir Müslüman, bir de kafir varmış. Müslüman bakmış ki hapishane hayatı, oh demiş, Hazreti Yusuf gibi oldum inşallah. Bak Allah bir müşteri gönderdi, ben bu kafire dini anlatırsam, Allah desem, Allah'ın tek olduğunu, اَاَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ gerçeğini anlatırsam, Yusuf suresinden alıntı yaptım, bakıverin ne anlama geldiğine. Böylece onun dindar olmasına, iyi bir Müslüman olmasına sebep olursam filan diye, güzel, hoş, can ve candan dileklerle başlamış Allah peygamber hesap kitap anlatmaya. Alt üst ranza yatıyorlar zaten, aynı odayı paylaşıyorlar, mecburen görüşüp konuşacaklar. Öteki de buna anlattıklarını dinlerken zaman zaman kafa sallar, bazen de gözlerinden inci gibi yaşlar dökülürmüş ta çenesinin altına kadar. Beriki sevinirmiş içten içe. Galiba bizim konuşmaların etkisi başladı. Adam ağlamaya başladı. İnşallah dur bakalım belki de Müslüman olacak. Böylece köşeyi bir buçuk döneriz filan hesaplarıyla devam etmiş anlatmaya. Neler anlatıyorsa. Derken bir gün sabırsızlanmış. Heyecanlanmış. Belki de neticeyi öne almak istemiş. Sormuş hayrola niye ağlıyorsun? Demiş ki hoca ne yapacağım boş ver sen anlatmana devam et. E söyle demiş ya niye ağlıyorsun bir öğrensek yani bu kadar ağlatan ne seni? O bekliyor ki senin anlattıklarından ağlıyorum cennet cehennemden ağlıyorum hesap kitaptan ağlıyorum diyecek. Aa hiç de öyle değilmiş. Meğer bilmem hangi köyden gelen bir adammış o. Din diyanet bilmezmiş tabii ama koyunları keçileri varmış memleketinde. Hele anasının özel bir keçisi varmış ki bir tutam sakalı, insanlara alışmış, anasının elinden böyle yem yiyen bir keçiymiş. Sen demiş, anlattıkça sakalın titriyor filan ediyor ya, gidip geliyor ya, köydeki anamın keçisi aklıma geldi. Gurbet bu, kaç aydır buradayım. Bu dam içinde, perişan oldum ondan ağlıyorum demiş. Eyvah ki eyvah, ne dersiniz? Ya biz Kur'an okurken neye ağlıyor ya da neden ağlamıyoruz? Peki anladığımız halde neden ağlamıyoruz? Ya onu bilmiyordum dedim ya. Onu birlikte düşünelim, yardımlaşalım olmaz mı? Ama en azından ağlar görünmeye mi çalışacak? Öyle bir hadis hatırlıyor musunuz? Yani hüzünlenelim tabii. İn tuazibhum, diyor ki İsa aleyhisselam, eğer onları azap edersen fe innehum ibaduk, onlar senin kulların. Ama ve in tağfir lehum, eğer onlara mağfiret eder, merhamet edersen, yani affedersen, yanlışlarını yok sayarsan, eksikliklerini tam kabul edersen, fe inneke entel azizul hakim, sen aziz ve hakim olansın, kesinlikle karşı gelinmez bir ilahsın, mutlak galip bir Allah'sın, her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilahsın, hakimsin, azizsin, güç ve kuvvet sahibisin, hüküm, hikmet ve hakimiyet sahibisin ya Rabbi diyor. Sanki anladığım kadarıyla tekrar edeyim. Evet ya Rabbi, benden sonra ümmetim beni ve anamı ilah edinmekle senin bize indirdiğin bu din sofrasına ihanet etmişler. Azabı çoktan hak etmişler. Azap edersen ne diyeyim? Azap etme demeye nereden cesaret edeyim? İşin gerçeği bu zaten. Onlar azabı çoktan çok hak etmişler. Ama nezakete bakın, letafete bakın, şu ince duyguya bakın. Eğer azap edersen, fe innehum ibaduk, onlar benden sana daha yakın, sen bilirsin. Yani benim ümmetimse evet ama senin kulların onlar. Senin kulun. Sen onları seversin, sevmelisin, sen affedebilirsin. Sen aslında affedersen, peki ve in tağfir lehum, mağfiret edersen, affedersen, merhamet edersen, sana kim karşı gelir ya Rabbi? Çünkü fe inneke entel azizul hakim. Sen aziz olan, sen hakim olansın, sen mutlak galip, yenilmez, her yaptığı yerinde yanılmaz bir Allah'sın diye güzel bir duada bulunuyor. Peygamberimiz Efendimiz de bu duayı o gece, yani öyle ümit ediyorum, kendisi ve ümmeti adına tekrar ede ede namazında hışkırıklarıyla, dualarıyla ya da gözyaşlarıyla bize örnek oluyor. Ne dersiniz? Bize düşen ne? Ya Rabbi, senden sofra istiyoruz. Veriyorsun. Hakkından gelemiyoruz, ne yapacağımız şaşırıyoruz. Nimetler istiyoruz, imkanlar istiyoruz, veriyorsun. Layık olmadığımız kadarını veriyorsun ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, şaşırıyoruz. Şaşkınlığımızdan daha bir berbat, çırpındıkça batıyoruz. Sonra da senin gönderdiğin din, Allah adına gönderilen bu din, peygambere gelen bu din bizim kurtuluşumuz için olacakken peygamberden sonra sanki peygamber dedi diye onun demediği şeyleri, sanki peygamber öyle haber verdi diye ona ait olmayan şeyleri biz o demişçesine yeni bir din icat edercesine biz şekli bu hal, dini bu hale getirmişiz. Biz bu şekle koymuşuz sanki ama ne yapalım? Yanlışımızı fark ettik. Azabı hak ettiğimizi biliyoruz. Sana dönüyoruz, senden af diliyoruz, merhamet ve mağfiretini istiyoruz. Azap edersen biz senin kulların. Yani seniniz, senden başkasına gidecek değiliz. Ama mağfiret eder, merhamet edersen sana kim karşı gelir? Fe inneke entel azizul hakim. Fe inneke entel azizul hakim. Sen aziz olan, hakim olansın. İzzet ve şeref sahibi olan, mutlak galip, yenilmez bir Allah'sın, hikmet, hüküm ve hakimiyet sahibisin. Ne yapmışsan, ne demişsen yerindedir ya Rabbi diye dua ediyoruz. İsa aleyhisselam gibi, aleyhissalatü vesselam gibi. Ciddi miyiz bu duamızda? O zaman Allah'ın sözüne ciddi kulak verelim. Ayet 119. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Öyleyse sözünün eri olanlar kıyamet gününde bunun faydasını görecekler. Öyleyse biz de sözümüzün eri olalım. Sadakatle tasdik ederek söylediğimizi, amelle göstererek söylemiş olalım. Dediğimizi yapan kişi olalım. O zaman onlara lehum cennetun tecri min tahtil enhar, altlarında ırmaklar akan cennetler. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklar. Radiyallahu anhum ve radu'an, Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı olarak zalikel fevzul azim. Allah bütün bunlar için diyor ki, gerçek kurtuluş da işte budur. Ne dersiniz? Söz En'am suresine geçer mi buradan? Bir ayetimiz daha var. Yani ben şöyle anladım sanki. Allah'ın nimetleriyle baş başasınız ey insanlar. Bu nimetleri kullukta kullanırsanız size cennetler var. Eğer kulluğa kullanmazsanız azap ki alemlere verilmeyen, evrende kimsenin görmediği bir azap var. Hele ki Allah bunca nimetler gönderdiği halde siz Allah'ın bu nimetlerini peygamberden sonra kulluğa kullanmak yerine isyana kullanır. Üstelik isyanınızı, bid'at ve hurafelerinizi, şirkinizi veya günahınızı bir de peygambere izafe eder, ona yamar, iftira ederseniz korkunç bir azabı hak edersiniz. Ama buna rağmen bugüne kadar böyle yaşasanız bile, şimdiye kadar peygamberin demediğini dedi gibi, Allah'ın demediğini dedi gibi yaşasanız bile, bugünden itibaren ya Rabbi azabı hak ettik ama geçen geçmiştir. Biz bundan sonra senin mağfiretini istiyoruz. Biz sadakatle bağlı olmaya, tasdik etmeye, sadıkane bağlı olmaya niyetliyiz. Biz cennet talebindeyiz. Biz cennet istiyoruz. Altlarında ırmaklar akan cennetler. Orada ebedi kalmak bizim olsun. Biz senden razı olmak istiyoruz. Sen bizden razı olmanı istiyoruz. İşte bu gerçekten bir büyük kurtuluşsa biz onun talibiyiz ya Rabbi diyelim. Ki o Allah, lillahi mülkü semavati vel ard, bütün gökler onun, bütün yeryüzü onun ve ma fihin, ondakiler de, göklerdeki de Allah'ın, yerdekiler de Allah'ın. Göklerin mülkü de Allah'ın, yeryüzünün mülkü de Allah'ın ve hu ala külli şeyin kadir, o gerçekten her şeye kadirdir. Bütün gökler, bulunduğunuz yerde pencereden şöyle karşı apartmanın boşluğundan yararlanıp böyle yani pencerenizin belki üçte biri, dörtte biri kadar bir açıklıkla semayı görebildiğiniz yerden bakın gökyüzüne. Engin gibi, derin gibi, ucu bucağı yok gibi değil mi? Hele bir de oradan güneş ışınlarının size geldiğini, yani güneşi görme imkanınızın olduğunu düşünün. Aman Allah'ım, o boşluk sizi güneşe ulaştıracak kadar uzun. Çok büyük değil mi? Gece aynı bölgede, aynı bölümde ayı da seyredebildiniz. Hatta ay yokken bazen yıldızlar ya da ay ile beraber yıldızları da gördünüz. Arada bir bulutlar engellese de devam edin izlemeye. Kimi izleyeceğinizi iyi bilin ama. Yalan dolanları mı, sahte yıldızları mı, güneş ve benzerleri taslakları mı, yoksa Allah'ın ayetleri, ay, yıldız ve güneş, sema ve arzı mı izleyeceksiniz, ona siz karar verin. Ama ben gökyüzünü izlemenizi istiyorum şimdi. Biraz daha boşluk bulun, bir parka çıkın belki şehrin havasından. Şöyle çevrenizde gözünüzün görebileceği alan, göğe bakınca algılayabileceğiniz bölüm daha bir genişlesin. Gökyüzünün enginliği daha bir büyüdü mü gözünüzde? Peki mesela diyelim şehirler arası bir yolculukta gündüz, hatta bir de gece, ıssız, sessiz, çevrede şehirleşmenin ışıklanmasından etkilenen bir göz ortamı olmadan, görüş ortamı olmadan şöyle bir mola verin, ara verin ve gökyüzünü seyredin. Arabanın farlarını kapatarak. Daha büyüdü mü gökyüzü? Peki bunu çölde veya deniz ortasında veya dağ başında deneyin. Ne kadar büyük, ne kadar da büyük bir gökyüzünün altındasınız değil mi? Bazen şehirdeki o müthiş ışık seli dediğimiz elektrik dünyasından kurtulduğumuz olur ya, elektrikler kesilince semaya bakınca farklı olur değil mi? Sanki büyür gökyüzü birden gözümüzde. Bütün bu anlatmaya çalıştığım birinci kat sema. İki, bilmem. Üçüncüsü var, hiç bilmem. Dört, beş, altı ve yedinci kat semalar, düşünemem bile. İşte böyle bir gökyüzü ve içindekiler, bunların mülkü Allah'ın biliyor musunuz? Tabii, işte onu hatırlıyoruz. Bu ayet onları hatırlattı bana. Dahası onun ötesindekiler de Allah'ın. Bütün bir gökyüzünü, semavatı çepeçevre kuşatan kürsi, onu da çepeçevre kuşatan arş var. Hepsinin mülkü Allah'ın. yeryüzündekilerde. Şöyle 500 metrekare bahçe alıyor adam. Bütün vücudu sanki 501 metrekare olmuşçasına bahçeye sığmıyor, sığamıyor sanki. Kocaman oluyor adam. Yanına filan yaklaşılmıyor zaten. Kolu, koltuğu, kafası, çenesi her tarafı değişiyor. Peki bahçe 1000 metre olsa iki katına çıkacak mı? Yok, bunlar geometrik artar bilirsiniz. 4 katına çıkar herhalde. Dahasını düşünün. Böyle 10.000 metrekare bir bahçesi olsun. Bir köy satın alsın, bir ada satın alsın, bir kent satın alsın, bir bölge onun olsun. Ne var ki dünya, ne kadar onun olur ki? Adem Aleyhisselam'dan bu yana dünyanın tümünün mülkü kendisine ait olan birini düşünebildiniz mi? Var mı öyle birisi? Yani Allah'ın bize bildirdiği kadarıyla mülk konusunda kendisine tanınan hak icabında, yani hak konusunda derecelendirme yapsanız birinci sırada Süleyman Aleyhisselam, onun da ne kadar mülkü olduğu herkes bilir herhalde. Hepsi o kadar işte. Öyleyse bütün dünya, yeryüzü içindekiler, bütün gökyüzü, bütün gökler ve gökyüzleri hepsi Allah'ın, hepsinin mülkü Allah'ın. Ve hu ala kulli şeyin kadir ve o her şeye kadirdir. Her şeye gücü yetendir ve her konuda ölçü ortaya koyandır. Göktekilerin ölçüsü, hareketlerindeki ölçü ya da bulunmaları, düzenleri, var olmaları, yok olmalarındaki ölçü, yerdeki ve yeryüzündeki ölçüler hep Allah'a aittir. Allah'ı böyle gökte ve yerde ölçü sahibi, güç ve kuvvet sahibi bileceksiniz de onu hamd etmeyecek misiniz? Gökte ve yerde mülkün sahibi bileceğiz de Allah'ı hamde layık bilmeyecek miyiz? Allah gökte ve yerde her şeye, düşünebilen her şeye muktedir, güçlü, kuvvetli, ölçü biçi ortaya koyan da işte bu Allah hamde layık olmayacak mı? Olur mu öyle şey? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard ve ceâle zulümâti ven nûr sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilû. Allah'a hamd olsun ki o Allah bütün gökleri yaratan, yeryüzünde yaratandır. Dahası bütün zulümat, karanlıklar, kötülükler, şerler, negatif ortamlar, her bir kötülük işte onu var eden ama aydınlığı, karanlığın karşıtı, hepsini yok edecek nitelikte aydınlığı da var eden Allah'tır. Böyleyken sümmellezîne keferû, kafirler, vay o kafirler, bi rabbihim yâdilûn, Allah'a ortak düşünüyorlar ya da sümmellezîne keferû bi rabbihim, Allah'ı küfredenler, Allah'ı yok sayanlar, Rab olan Allah'ı yok saymaya, örtbas etmeye çalışanlar, işte onlar tutmuşlar, ortaklar arıyorlar, Allah'ın ortağı varmış gibi öyle davranıyorlar. Böyle başlar En'am suresi. Bismillahirrahmanirrahim ile tabi. Surelerin başındaki besmelelerin, ki 114 surenin başında 113 besmele var bilirsiniz. Sadece 9. sure, Tevbe suresinin başında besmele yok. Onu Peygamberimiz öyle bildirmiş, biz de öyle öğreniyoruz. Bu her bir besmele konusunda, bugüne kadar Allah kendilerinden razı olsun, selef dediğimiz alimler, bize 3 ayrı bilgi formu nakletmişler. Demişler ki, besmele Kur'an'da bir ayet mi, her surenin başındaki besmele bir ayet mi, yoksa bir ayet değil bir geçiş mi bildirir konusunda 3 ayrı görüş bize intikal etmiş. Demişler ki 1. bölüm ya da 3. bölüm olabilir. Yani sıralama değil, herhangi biri başa geçebilir. Her surenin başındaki besmele o sureden bir ayettir. Dolayısıyla her surenin başına yazılan besmeleden sonra bir koyacaksınız, surelerin ayetlerini öyle sayacaksınız. Sahi aklıma geldi, sure ve ayet dedim, besmele dedim de Kur'an'daki ayetleri baştan sona hiç saydınız mı? Öyle bir adetiniz oldu mu? Acaba kaç ayet ki hiç soran oldu mu size? Hemen demeyin. Duyar gibiyim. Yani 6666 mı diyeceksiniz? Öyle yuvarlamayın bu işi. Bir bakın, bir sayın bakalım. Yani ben size kaç tanedir demedim, saydınız mı dedim. İhtiyacınız yoksa saymayın tabii. Ama neler saydınız değil mi bugüne kadar? Kaç tane tornavida var, kaç tane pense diye saydınız. Kaç tane araba var, kaç kilometre yapar diye saydınız. kaç tane teyp var, televizyon var diye saymış olabilirsiniz. Yolda kaç şerit vara kadar saydınız ya da kaç dakika var diye saydığınız zaten sayısız oldu bugüne kadar. Kaç adam var dediniz, kuyrukta kaç kişi kaldı dediniz, kaç liram var dediniz, neler neler saydınız. Sayın, onlara bir şey demedim şimdi. Gerekirse cesaretim olursa sonra diyeceğiz inşallah. Ama Kur'an'daki ayetler kaç tane saydınız mı? Bir saysanız merak etseniz. Hani şimdi çayınızın çorbanızın başında mısınız? Ya da meşgul olabilecek imkan dahilinde misiniz? Kur'an'ı aldınız mı? Efendim en arkaya baktınız, orada sureler ve karşısında kaç ayet olduğu yazılı. Efendim belli olmaz, belki de matbaa hatasıdır. Niye öyle oradan kolaycacık sayma taraftarısınız? Ama hadi ben kolayı engellemeye çalışmayayım. İsterseniz oradan sayın. Sayın bakalım kaç ayet Kur'an. 6666'yı bulamazsanız bir daha sayın ama. Olmazsa tek tek sayın. Sure sure sayın. Makineyle yazın. Elinizle hesaplayın. Kafanızdan hesaplayın. Ama Kur'an kaç ayet bir bakın bakalım. İşte orada size kolaylık olsun diye, hesap hatası olmasın diye, belki de o yazılı olan ayet numaralarında 113 tane de besmele ilave etmeniz gerekecek. Bakalım o zaman kaç çıkacak? Bir bakın bakalım. İşte bir besmele ile ayrılan yeni bir sureyle baş başayız. En'am suresi diyoruz. Sureyle ilgili bir giriş bölümü inşallah bir sonraki derse intikal edelim, yapmaya çalışalım. Ama 3 ayetin şöyle kısaca mealen ifade edilip bitirilmesinden yanayım. Allah ki hamdolsun ona. Semavat ve arzı o yaratmış. Bütün zulümat ve nur onun var kılmasıyla var. Ama buna rağmen insanlar tutmuşlar ona eş benzer denk arıyorlar. Ve hey şaşkınlar, gökte mi arıyorsunuz Allah'a denk? Onu yaratan Allah ya. Unuttunuz galiba. Peki yeryüzünde mi tanrılar arıyorsunuz Allah gibi? Yeryüzünde Allah yaratmış. Herhangi bir parçasını ona denk kılamazsınız. Peki karanlıklar tanrısı mı arıyorsunuz ya da tanrıyı karanlıklardan mı arıyorsunuz? Karanlığı var kılan da o. Aydınlıksa onu var kılan da o. Nerede bulacaksınız? Vazgeçin, inat etmeyin, kafirlik yapmayın. Bunun üzerine şeytan onları dürtüklemiş belki de. Demişler ki, sema ve arzda yoksa, zulümat ve nurda değilse, biz tanrıyız o zaman diyorlarsa, huvellezî halakaküm min tînin, Allah ki sizi topraktan yaratmıştır. Sizi de yaratan Allah, sümme kadâ ecelen ve belli bir ecel, zaman, zamanlama tayin etmiştir. Ama ana esas zamanlama onun huzurunda, yani bir de kıyamet koparacak olan Allah'tır. Buna rağmen insanlar tutmuşlar, şüphe etmişler, düzen bozuyorlar. Allah ki ve huvallah fissemavati ve fil ard, bütün göklerde Allah, Allah'tır. Bütün göklerde ilah aramayın, o Allah'tır. Ve fil ard, yeryüzünde de ilah Allah'tır. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum, bütün apaçık kıldıklarınızı ya da esrarengiz taraflarınızı bilir Allah. Ve alem ma teksibun, yapıp ettiklerinizi de bilir. Bütün kazançlarınızdan da haberdardır ve hesaba çekecektir. Velhamdülillahi rabbil alemin.